Ayrım 11, Bolivya Günlüğü, Che Guevara, sayfa 190. Temmuz 1967. 1 Temmuz. Hava ağarırken haritada Barcelona olarak gösterilen Barcelona'ya doğru yöneldik. İhtiyar Lucas yolu düzeltmek için bize yardım etti. Fakat yine de geçit vermez ve kaygandı. Öncüler sabahleyin yola çıktılar. Biz de öğleyin. Bulduğumuz yükseklikten inmek, sonra boğazı yeniden tırmanmak için öğleden sonra bütün zamanımızı harcadık. Öncüler yollarını devam ederken biz iki çakoda uyuduk. Orada soyadları Yepez olan çok çekingen üç çocuk vardı. Andres Kokatlı bir köylüyü tutukladık. Onu yolda bulduk. Öbür iki kişiyle Roca ve oğlu Pedro ile birlikte yanımıza götürdük. 2 Temmuz. Sabahleyin tepenin üstünde önünde bir portakal ağacı bulunan ve bize sigara satan Don Nicolás Artego'ya ait evde kamp yapan öncülere katıldık. Asıl ev aşağıda Piora Nehri üstünde. Oraya gittik. Bol bol yemek yedik. Piora sarp kayalıklar arasında akıyor ve bu yüzden ancak yaya olarak Angosto'nun yaraya doğru ilerlenebilir. Çıkış ırmağın Yunta'ya doğru bir noktasında. Fakat oldukça yüksek bir tepe aşmak gerekiyor. Bu yer önemli çünkü kavşak oluşturuyor. Yüksekliği 950 metre ve iklim ılıman. Sakırga'nın yerini Moragi'ye aldı. Köy ve Artega'nın ve oğulların evlerinden ibaret. Ufak bir kahve plantasyonları var. Çevren işler gelip burada çalışıyor. Şu anda San Juan olayına 6 ırgat var. 3 Temmuz. Pombo'nun ayağı mümkün olduğu kadar dinlensin diye bütün gün yerimizde kaldık. Yüksek fiyatlarla alışveriş yapıyoruz. Öyle ki köylüler korkuyla çıkarlar arasında bocalama içindeler. Birkaç poz resim çektim. Herkes ilgiyle karşıladı. Bakalım banyosunu nasıl yapacak, nasıl alacak ve buraya nasıl ulaştıracağız? Üçü de sorun. Öğleden sonra bir uçak geçti. Akşamda birisi. Gece bombardımana geleceklerinden söz etti. Hepsi kaçacaklardı. Ama onları tuttuk ve böyle bir tehlikenin olmadığını anlattık. Aslım hala aman vermiyor bana. 4 Temmuz. Yavaş adımlarla 15-30 dolaylarına dek iki fersah ilerledik. Burada adı Manuel Carrillo olan ve bizi neredeyse bir panik havasına karşılayan bir köylü yaşıyor. Son günlerde alışık olduğumuz gibi hızlı yemek yedik ve terk edilmiş bir kulübede uyuduk. Asıl olanca dehşetiyle üzerime geliyor. İlk kez beni uyumaktan alıkoydu. 5 Temmuz. Bütün bölgedeki aileler kurtarabileceklerinden varsa toplayarak ordunun zulmünden kaçmaya başladılar. Büyükbaş hayvanlar, tavuklar ve insanlarla birlikte Piora Nehri üzerinden ilerliyoruz. Ailesi de bölgedeki dehşet dalgasından etkilenmiş olan Ramon adlı sıkıntılı bir köyde rehber bize epeyce yardımcı oldu. San Luis'e yaşayan ve oldukça uyanık birine benzeyen Sandoval Moran'a rastladığımızda yol kıyısına uyuduk. 6 Temmuz. Sabah erkenden bizi dehşet içinde karşılayan meskun bir bölgeden geçerek Pena Colorado'ya doğru yol aldık. Akşamüstü Palermo'dan 1600 metreye vardık ve tedbir olsun diye öteberi alacağımız ufak bir pulperyanın bulunduğu köye doğru inmeye başladık. Anayola vardığımızda karanlık bastırmıştı. Bu yol üzerinde ihtiyar dolu bir kadının evi var. Öncüler tereddütte düştükleri için bu evi işgal edemediler. Tasarımız, Samaipata'dan gelecek bir aracı ele geçirmek, durum hakkında bilgi edinmek ve şoförle birlikte oraya gitmekti. Orada DEC'yi alarak eczaneden alışveriş yapacak, hastaneden gerekli ilaçları temin edecek ve biraz konserve ve şekerleme satın aldıktan sonra çekip gidecektik. Samaipata'dan araç gelmeyince, zaten araçların orada durdurulmadığını, yani yolun serbest olduğunu öğrenince, tasarımıza değişiklik yaptık ve uygulamasında Ricardo, Coco ve Chino'yu bıraktık. Bunlar Santa Cruz'dan gelen bir kamyona sorun çıkarmadan durdurdular. Fakat peşten bir tane daha geliyordu. Şoförler arasında dayanışma nedeniyle o da durdu. Sonra ne olup bittiğini anlamak için üçüncü bir kamyon daha durdu ve kamyonla yolculuk eden ve kızın inmesini istemeyen kadınla uzun süre tartışmak zorunda kaldık. Hüküm süren şaşkınlığı gören dördüncüsü de durucu yol tıkandı. Sonunda işleri yoluna sokabildik. Dört kamyon yol kenarına dizildi. Bir şoför soru soranlara mola verdiğini söylemeye başladı. Adamlarımız kamyonlara atlayıp gittiler. Çavuştan paralı öğrenip bir yıldım harekat düzenleyerek karşılık veren bir asker çalıştıktan sonra 10 askerle birlikte karakolu işgal etmişler. 5 mavzer bir beze 30 ele geçirmişler. Onları Samatiba'dan bir kömür uzatı çırpçıklak bırakmışlar. Ama yiyecek salama bakımından harekat tam bir başarısızlıktı. Elçino, Paço ve Yulo'nun lafına uyduğu için şerai bir şey satın alınamamış. İlaçlar arasında geri ilişkin zorunlu olanlar var ama bana gerekenlerden hiçbiri yok. Harekat halkın ve kalabalık yolcuların önünde sürdürüldüğünden haber hemen hemen dilden dile yayılmış. Saat 2'de ganimetlerimizi yüklenip dönüşü unutmuştuk bile. 7 Temmuz. Ramon'un evinden bir fersah uzaktaki, bizi geçen girişimize iyi karşılanan adamın şeker kamışı tarlasına varıncaya dek dinlenmeksizin yürüdük. Korku halkın iliklerine işlemiş. Adam bize bir domuz sattı ve sevimli davrandı. Dos Ayos'taki 200 askerin ve Son Juan'dan yeni dönen kardeşinin anlattıklarını hareketle orada 100 askerin bulunduğunu haber verdi. Dişlerini çekmek istedim yanaşmadı. 8 Temmuz. Şeker kamışı tarlasındaki evden Fiora'da denk temkinli yürüdük. Fakat her şey sakindi ve askerden eser yoktu. San Juan'dan gelenler orada da asker bulunmadığını söylediler. Adamı sepetlemek için bir hileye başvurmuş olmalıydı. Irmak boyunca El Praia'ya dek, iki fersah ve Mahsene deyin de bir fersah yürüdük. Oraya vardığımız hava kararıyordu. El Praia yakınlarındayız. 9 Temmuz. Yürüyüşe başlar başlamaz yolumuzu kaybettik ve sabahı yol aramakta geçirdik. Öğleyin, biz bugüne dek çıktığımız en yüksek tepeye 1840 metreye götürecek olan bir yola girdik. Az sonra bir toparaya vardık ve geceyi orada geçirdik. El Praia yolu güvenli değil. 10 Temmuz. Bir at kaybettiğimizden yola geç çıktık. Hayvan sonra geldi. En yüksek tepede 1900 metrede az kullanılan bir yoldan geçtik. Saat 15.30'da yakınlık bir eve ulaştık. Geceyi orada geçirmeye karar verdik. Ama yolun orada bittiğini görmek tatsız bir sürpriz oldu. Bir de önemsememiş olduğumuz patikaları gözden geçirdik ama onlar da bir yere çıkmıyordu. Filoya bağlı olması gereken çakolar karşıdan görülüyordu. 11 Temmuz. Yağmurlu ve yoğun bir sisli bir gün. Dönüşte yolumuzu kaybettik ve sonunda eski bir patikadan ilerleyebilmek için yol açmaya çabalayan öncülerden ayrı düştük. Bir dana kestik. 12 Temmuz. Günü Mikrael'den haber bekleyerek geçirdik. Ama hava kararırken gelen Yulia oldu. Güneye doğru akan çay boyunca ilerlemiş. Olduğumuz yerde kaldık. Aslım beni iyiden iyiye sıkıştırdı. 13 Temmuz. Sabahleyin kötü havanın kayganlaştırdığı çok dik bir tepeye indik. Saat 13.30'da Mügelli bulduk. Kame ve Paco'yu ırmak boyundakilerden ayıran patikada keşfe yollamıştım. Bir saat sonra döndüler ve Çakolar evler gördüklerini, hatta terk edilmiş bir eve de girdiklerini söylediler. Yola çıktık. Biraz sonra ufak bir derenin akışını izleyerek ilk eve ulaşıp geceyi orada geçirdik. Evin sahibi daha geç geldi ve bir kadının belediye başkanının annesinin bizi gördüğünü, buradan bir kilometre uzakta bulunan Filo köyündeki askerlere haber ulaştırabileceğini bize söyledi. Bütün gece nöbet tuttuk. 14 Temmuz. Sürekli yağan yağmurla geçen bir geceden sonra gündüz de yağış devam etti. Fakat öğleyin yanımızda iki kılavuzla belediye başkanının kayınbiraderi Pablo ve ilk evin sahibi Aurelio Mancilla ile yola çıktık. Kadınları ağlaşır halde bıraktık. Yolun kavşağına geldik. Biri Florida ve Morocco'ya, öteki de Pampa'ya gidiyordu. Bu ikincisi de Mascara'ya kadar yeni açılmış bir kısım yol bulunduğundan kılavuzlar bunu salık verdiler. Kabul ettik. 15 metre gitmemiştik ki yanlarına yüklü bir atla bir köylü ve bir askere asladık. Ayrıca 30 askerin bulunan Pampa'daki Asyemen, Efrio'daki meslektaşına bir mesaj götürüyorlardı. Yol değiştirmeye karar verdik ve Efrio'da yoluna saptık. Az sonra da kamp yaptık. 15 Temmuz. Oldukça az ilerledik çünkü yol kötüydü. Yıllardan beridir kullanılmamıştı. Arula'nın öğüdünü dinleyip belediye başkanını ineğini kestik ve şahane bir yemek yedik. Aslım yakımı bıraktı biraz. 16 Temmuz. Yolu yoğun çalıktan temizlediğimiz için çok ağır ilerledik. Hayvanlar da bu yolda çok eziyet çektiler. Fakat akşam daha bir boğaza varıncaya dek başkaca sıkıntımız olmadı. Ancak buraya yüklü atlarla geçemezdik. Mügel ve öncülerden 4 kişi ilerledi. Bunlar geceyi bizden ayrı geçirdi. 17 Temmuz. Yolu kaybettik. Bu yüzden ağır bir tempoda yürümek zorunda kaldık. Kılavuzun söz ettiği portakal bahçesine ulaşmayı umuyorduk. Fakat varınca ağaçların kurumuş olduğunu gördük. Kamp kurabileceğimiz bir su kaynağı vardı. Aslında ancak 3 saat yürüdük. Aslında çok iyiye gidiyor. Pire'ye ulaşan yolu buluruz belki. 18 Temmuz. Bir saat sonra kılavuz yolu kaybettim ve çıkaramayacağını söyledim. Sonunda eski bir patika bulduk. Mügel ormanda kendisine yol açarak ilerledi ve Pire'ye giden yolun kavşağına vardı. Küçük bir dereye ulaştık. Kampımızı kurduktan sonra 3 köylüyü ve genç bir askeri salıverdik. Bonio'nun gizli yere bir şey bırakıp bırakmadığını anlamak üzere Coco, Pablito ve Paçola koydular. Eğer bir terslik çıkmazsa yarın dönecekler. Genç asker oradan kaçacağını söylüyor. 19 Temmuz. Eski kampa değin bir yolculuk yaptıktan sonra Coco'yu beklemek üzere nöbeti değiştirerek oraya yerleştik. Saat 18'de döndü ve orada yeni bir şey bulunmadığını söyledi. Tüfek yer yerindeymiş. Poylanansa ise eser yokmuş. Buna karşılık yolun bulunduğumuz bölümünde askerler geçmiş ve epey hızlı bırakmışlar. 20 Temmuz. Panayagon'un oğullarından biri ve Poylan'ın damadının bulunduğu ilk eve değin dikkatçe yol aldık. Poylan hakkında bütün bildiğimiz bize kılavuzluk ettiği için ordunun onu aramakta olduğunu ibaretti. Bizden bir hafta önce buradan geçip Florida'ya giden 100 kişilik bir grubun izlerini bulduk. Ordu pusuda 3 ölü ve 2 yaralı vermiş. Neler olup bittiğini anlamak için bir şeyler satın almak amacıyla Coco, Kamba, Lom, Yulio'yu Florida'ya gönderdik. Coco saat 4'te biraz yiyecek ve Malgar adlı biriyle döndü. Adam atlarımızdan ikisinin sahibiymiş. Bize yardım etmeyi kabul etti. Olca şişirerek anlatıyor. Önemli olan şu. Hareketimizden 4 gün sonra Tuma'nın hayvanlar tarafından parçalanan cesedini bulmuşlar. Oruç açmanın ertesi günü ve çıplak teminin ortaya çıkmasından sonra ilerlemiş. Samayipati harekatı bütün ayrıntılarıyla öğrenmiş, eklemeler de yapılıyormuş ve köylüler bunu alay konusu haline getirmişler. Tuma'nın piposunu ve saçılmış birkaç eşya bulmuşlar. Soperna adlı bir binbaşı varmış. Bize sempati ve hayranlık besliyormuş. Ordu Tuma'nın öldüğü Koko'nun evine dek gelmiş ve orada Tayyar'a sonra da Florida'ya dönmüş. Koku adamı bir mektup götürmekle görevlendirmeyi düşünüyordu. Ama önce birkaç ilaç satın almaya gönderek denemeyi uygun buldu. Bu Melgar aralarında bir kadının da bulunduğu bir grubun buraya geldiğinden söz etti. Bunu Rio Grande Belediye Başkanı'ndan aldığı mektuptan öğrendiğini söyledi. Adam şu anda Florida yolunda bulunduğundan Inti, Coco ve Yolio'yu onunla buluşmaya gönderdi. Başka bir grup hakkında bilgisi olduğunu inkar etmiş ve Melgar'ın öbür sözlerini doğrulamış. Susuzluktan çok kötü bir gece geçirdik. Radyo bir cesedin kimliğinin Moises Guaver olarak saptandığını açıkladı. Ama o anda bir basın toplantısına daha ihtiyatlı davranarak kimlik tespitinin sorumluluğunu İçişleri Bakanlığı'na yükledi. Bütün bunların şaşırtmaca ve kimlik tespitinin uydurma olması çok mümkün. Yükseklik 680 metre. 21 Temmuz. Sakin bir gün geçirdik. Bize başkasına ait bir ineği satmış olması konusunda ihtiyar Koku ile konuştuk. İneğin başkasına ait olduğu iddiasını şiddetle reddetti ve bedelini ödemediğini söyledi. Biz sonra bedelini adama ödemeye zorladık. Akşam Tayyar'a gittik. Oradan domuz ve çan kaka satın aldık. Alışveriş yapan Inti, Benicio ve Anisoto çok iyi karşılanmışlar. 22 Temmuz. Sabahleyin erkenden hayvanlarla birlikte her şeyi yükleyip yola çıktık. Niyetimiz, izimizi iyice kaybettirip insanlara varlığımız konusunda şüpheyi düşürmekti. Moroka'ya götürülen yolu bırakıp 2 kilometre güneyinde bulunan Degar'a ulaşan yolu ilerlemeye başladık. Ama ileride ne olduğunu bilmediğimizden öncüler göndermek zorunda kaldık. Gölün kenarında hayvanların ortadan Marsa ve küçük Panayaga'yı gördük. Onların ağızlarını sıkı tutmalarını öğütledik. Şimdi durum epeyce değişmişti. Yaklaşık 2 saat yürüdük ve bir derenin kıyısına uyuduk. O noktada biri akışı izleyerek güneydoğuya, ötekisi de daha bozuk olup güneye giden iki patika başlıyordu. 23 Temmuz. İki kişi bu yolu keşfe gittiler. Biz de onları kampta bekledik. Yollardan biri Rio Seco'ya, Piray sularının katıldığını, toprağın henüz suları emmediği bir yere, yani pusu yerimizle Florida arasına, öteki ise ana yoldan 2 ya da 3 saat uzakta terk edilmiş bir yıkıntıyı götürüyormuş. Keşfi yapan Miguel, orada Rosita'ya çıkabileceği kanısında. Yarın Melgar'ın Coco ve Yolio'ya söz ettiği yollardan biri olduğunu düşündüğümüz bir yoldan gideceğiz. 24 Temmuz. Patikada yaklaşık 3 saat yürüdükten sonra 1000 metreden 940 metre indik. Bir dere yatağının kıyısına kamp kurduk. Yol burada bitiyor ve yarın günümüzü en iyi çıkışı bulmaya harcayacağız. Faaliyette olan birçok çako var ve bunların Florida'ya bağlı olduğu anlaşılıyor. Burası belki de Canoes denilen yer. Mayla'dan gelen uzun bir mesajı deşifre etmeye çalışıyoruz. 25 Temmuz. Günü dinlenmeyle geçirdik ve ikişer kişilik 3 grubu çevreyi keşfe yolladık. Coco, Benigno ve Miguel bu işe görevlendirilmişlerdi. Coco ve Benigno aynı yere varmışlar. Oradan Maroko yoluna çıkabilirmiş. Miguel, ırmağın Rosita'ya döküldüğünü ve maçete ile yol açmak gerekse bile o yönde ilerlenebileceğini kesin bir dille söyledi. 26 Temmuz. Benigno, Kamba ve Urmana, Maroko ırmağının tersi yönünde dere yatağında bir yol açmakta görevlendirildiler. Grubun geri kalanları kampta kaldılar ve merkez grup geride bir pusu kurdu. İlginç bir şey yok. 27 Temmuz. Yola çıkmak için her şey tamamlanmıştı. Pustakiler saat 11'e yola çıkma emri almışlar. 11'den az önce Billy geldi ve ordunun orada olduğunu bildirdi. Harekatı kendisi Ricardo, Inti, Antonio, Arturo ve Chopa gerçekleştirmişlerdi. Olay şöyle olmuş. Tepede 8 asker görünmüş. Eski dar bir yoldan güne doğru yürümüşler. Birkaç havan topu ateşinden ve bir bez parçasıyla işaret verdikten sonra geri dönmüşler. Biri sonra Melgar diye çağıran bir ses duyulmuş. Bu Florida'daki olabilir. Bir an dinlendikten sonra 8 genç asker pusuya doğru yürümeye başlamış. 4'ü ağır yürüdüklerinden geride kalmış. Önden giden 4 asker vurulmuş. 3'ünün öldüğü kesin. 4'üncüsü yaralı. Belki o da öyle. Silahlarını ve gereçlerini almak güç olacağından vazgeçip çekildik ve suyun akış yönüne doğru ilerlemeye başladık. Başka bir boğazda yine bir pusu kurduk. Atlar yolun ulaştığı yere değin geldiler. 28 Temmuz. Coco, Paolo Roll ve Aniceto, Suspiro olduğunu sandığımız ırmağın döküldüğü yere keşifte bulunmaya gittiler. Oldukça dar bir boğazda yol açarak yürüdük. Ama fazla ilerleyemedik. Öncülerden ayrı kamp yaptık çünkü Miguel, kumlara batan ve çakıllarda güçlü yürüyen atlarımız yüzünden bizden çok ilerleydi. Yükseklik 760 metre. 29 Temmuz. Suyu bol bir bölgede yamaçlarında iyi sığınaklar bulunan ve güneye inen bir boğaza yürümeye devam ettik. Saat 16 sularında Pablito'ya rastladık. Suspiro'nun döküldüğü yerde olduğumuzu söyledi. Kayda değer bir şey yok. Önce sürekli olarak güneşe yöneldiğinden bu boğazın Suspiro'nun ağzı olamayacağını düşünmüştüm. Fakat son dönem işte batıya doğru saptı ve Rosito'ya açıldı. Saat 16.30 sularında ağaçlar yetişti. Irmağın ağzına uzaklaşmak için yola devam etmeye karar verdim. Fakat Polino'nun çakosunu geçmek için gerekli çabayı harcamalarını istemeye cesaret edemedim. Suspiro'nun ağzına Bir saat uzaklıkta, yolun kenarında kamp yaptık. Akşam 28 Temmuz, vatanı Peru'nun bağımsızlık günü hakkında konuşması için sözü Elçino'ya bıraktım. Sonra bulunduğumuz yerin neden elverişsiz olduğunu anlatarak saat 5'te kalkmalarını ve Juanino'nun Chaco'sunu işgal etmeye gidilmesini emrettim. Havana radyosu ordunun kayıplar verdiği ve bunların helikopterle taşındığı bir pusudan söz etti. Ama ses net gelmiyordu. 30 Temmuz. Astım beni epey sıkıştırdı. Bütün gece uyuyamadım. Saat 4.30'da kahve pişirirken Moro, ırmağın geçmekte olan bir fener gördüğünü haber verdi. Nöbet almak için uyanmış olan Müger ve Moro gelenleri tutuklamaya gittiler. Mutfaktan konuşulanları duydum. Hey, kim var orada? Trinidad müfrezesi. Hemen peşinden silah sesleri. Müger hemen sonra elinde bir yaralıya ait bir M1 ve fişekle döndü. 21 kişi Apopa'ya doğru ilerliyorlarmış. Moroka'da ise 150 kişi varmış. Onlar başka kayıplar da verdirdik ama hüküm süren keşmekeş içinde iyice belirleyemedik. Atlar yüklemek epey vaktimizi aldı. El Negro'da düşmandan aldığı balta ve hamam topuyla birlikte kayboldu. Saat 6'ya gelmişti ve yükler yıkıldığı için yine zaman kaybettik. Öyle ki son geçişte cesaret toplamaya başlayan askerlerin ateşi altındaydık. Paolo'nun kız kardeşi evdeydi. Bizi sakince karşıladı ve Moroka'daki bütün erkeklerin tutuklanmış olduğunu, şimdi La Paz'da bulunduklarını söyledi. Çocuklar acele etmeleri için zorladım ve Pombe ile birlikte ateş altında ilerleyerek direnişin örgütlenebileceği boğaza gittik. Ben atları sürerken Miguel, Coco ve Julio'yu ileriye gönderdim. Geri çekilecek düşmanı tutmak için 7 öncü, 4 artçı, ayrıca savunmayı pekiştirmek için de geride kalan Ricardo vardı. Menikio, Dario, Paolo ve Ocampo dağı tutuyorlardı. Ötekiler soldaydılar. İlk elverişli yerde durmalarını emretmiştim. Kamba geldi. Ricardo ve Anisator'un ırmağa geçerken düştükleri haberini getirdi. Urbano, Nato ve Leon'u iki atta gönderdim. Miguel ve Julio da Coco'yu önde nöbetçi bırakarak araştırma yapmaya çıkmalarını emretti. Talimat almadan ırmağa geçmişlerdi. Biraz sonra kamba geldi. Miguel ve Julio ile saldırı uğradıklarını, askerlerin epey ilerlemiş olduğunu, Miguel'in geri çekildiğini ve emir beklediğini anlattı. Kamba'yı Öztiköy ile geri gönderdim ve beni Inti, Pombo ve Chino ile kaldım. Saat 13'te Julio'yu nöbette bırakıp Miguel'e getirmelerini emrettim. Hayvanları alıp yanımdakilerle birlikte geri çekildik. Coco'nun nöbet tuttuğu tepeye ulaşınca sağ kalanın ortaya çıktığını öğrendik. Raul ölmüştü. Ricardo ve Paco yaralıydı. Olay şöyle geçmiş. Ricardo ve Aniceto ihtiyatsızca ve soma önemi almadan ırmağa geçmişler. Bu sırada ilk yaralanmış. Antonio bir ateş hattı kurmuş ve Arturo, Aniceto, Paco onu almaya gitmişler. Fakat Paco yaralanmış. Raul ağzına gelen bir kurşunla ölmüş. İki yaralıyı da beraberlerine sürükledikleri için bu çekim harekatı zor olmuş. Billy ve Capaco ise özellikle Capaco onlara hiç yardım etmemiş. Biraz sonra Urbano, grubu ve hayvanları demeniyordu adamlarıyla onlara katılmış. Öyle ki öbür kanat boşalmış ve askerler oradan ilerleyerek Miguel'i bastırmışlar. Çağlar arasında güç bir yürüyüşten sonra ırmağa varmış ve oradan da bize ulaşmışlar. Paco atta geliyordu ama Ricardo ata binemediği için onu hamakta getirmek gerekti. Miguel, Pablo, Dario, Coco ve Aniceto'yu sağ kıyıda ilk dere ağzını işgal etmek üzere gönderdim. Biz de yaralıları tedavi etmeye başladık. Paco'nunki hafif bir yaraydı. Kurşun kasıklardan geçip hayallarını sıyırmıştı. Fakat Ricardo'nun durumu ağırdı. Ve Billy'nin çantasıyla birlikte kalan az miktarda plazmamızı da kaybetmiştik. Saat 22'de Ricardo öldü. Onu askere bulmasın diye ırmağın yakınına gizli bir yere gömdük. 31 Temmuz. Saat 4'te ırmak boyunca yürüyüşe koyulduk. Kesimle bir yol açtıktan sonra iz bırakmadan suyun akışı yönünde inişe geçtik. Öğleden sonra Miguel'in pusu kurduğu dereye vardık. Emri anlamamış ve iz bırakmıştı. Akışın ters yönünde 4 kilometre yaptık ve izlerimizi sile sile ormana daldık. Irmağın kollarından birinin yanında kamp yaptık. Akşam harekatın yanlışlarını açıkladım. Kötü kamp yeri, zamanın iyi kullanılmaması, Ricardo'nun sonra da onların yardıma giden Raul'un vurması yol açan aşırı güven, bütün araç ve gereçli kurtarma işine yeterince kararlı davranmamak. İçinde ilaçlar, dürbünler ve Manila'dan gelen mesajların kaydedilmiş olduğu manyetofonlar, notlar düştüğüm Debray'ın ve Troçki'nin kitapları gibi kaybı tehlikeli sonuçlar verebilecek bazı eşyalar bulunan 11 çanta getirmiştik. Bunları ele geçirmenin hükümet için taşıdığı önem ve askerlerin güven kazanması da çabası. Hesaplarımıza göre 2 ölü ve 5 yaralı vermişlerdi ama ortada birbirine ters düşen 2 söylenti var. Bir ordununki ayın 28'inde 4 ölü ve 4 yaralı verdiklerini açıklıyor, öteki Şili'ninki 30 Temmuz'da 6 yaralı ve 3 ölüden söz ediyor. Daha sonra ordu yayınladığı bildiride bir ceset ele geçirdiklerini ve bir hastanenin tehlikeyi atlattığını açıkladı. Bizim önlerimize gelince, Rol için fazla bir şey söylenemez. Çok işine kapanıktı. Pek savaşçı ve çalışkan değildi. Hiç soru sormazdı. Ama siyasal konularda ilgilendiği belliydi. Ricardo Küba grubunun en disiplinsizliğiydi. Ve günlük çabalar karşısında gevşek davranırdı. Ama olağanüstü bir savaşçı olup, Kongo'da ikinci cephenin ilk bozgun sırasında olduğu gibi burada da bulunmamız bir mücadele arkadaşı olmuştu. Ricardo, Kübo grubunun en disiplinsiziydi ve günlük çabalar karşısında gevşek davranırdı. Ama olağanüstü bir savaşçı olup, Kongo'da ikinci cephenin ilk bozgunu sırasında olduğu gibi buraları bulunmaz bir mücadele arkadaşı olmuştu. Taşıdığı değer nedeniyle ağır bir kayba daha uğramış bulunuyoruz. Artık 22 kişiyiz. İçimizde Paco ve Pomba yaralı, bense delirten astım krizinin perçesindeyim. Ayın analizi. Geçen ayın olumsuz noktaları hala giderilemedi. Bunlar Yogain ve dışarıyla bağlantı kurulamaması ve insan kaybı. Şimdi 22 kişiyiz. Bunlardan 3 sakat, biri de benim. Bu durum hareket yeteneğimizi azaltıyor. Samapita'da da sayarsak 3 atışma yaptık. Kesin sonuç belirtmeyen bildirilere bakılırsa bunlar orduya 7 ölü ve 10 yaralıya mal oldu. Biz de 2 kişi kaybettik ve 1 yaralımız var. Önemli verici noktalar şunlar. Bağlantının tümünden kopuk oluşu. Geriyle efsanesi kıtasal bir genişe ulaşma yolunda. Palino aracılığıyla bağlantı kurma girişimi başarısızlığa uğradı. Gerilla'nın savaş deneyimi ve morali her çatışmada yükseliyor. Kamba ve Chapoko hala gevşek gidiyorlar. Ordu tümüyle yanılgı içerisinde. Ama aralarında çok savaşçı birlikler var. Hükümette siyasal bunalım artıyor. Fakat Amerika'nın sağladığı ufak krediler Bolivya için büyük bir yardım yerine geçiyor ve hoşnutsuzluğu azaltmaya yarıyor. En öncelikli görevimiz şunlar. Bağlantıyı yeniden kurmak, savaşçılarımızın sayısını çoğaltmak ve ilaç bulmak. 11. ayrımın sonu. Sayfa 211.